yaptığımızı anlamak için tabii ki alanı hatırlıyoruz. Yani hangi alandayız? Felsefede tinsel alandayız. Bunun anlamı şey, doğa alanında değiliz. Doğa yasaları alanında değiliz. Özgürlük alanındayız ama tin alanında özel bir bölümündeyiz. Yani tin alanının bölümlerini Hegel'in dizgesinde belirtmiştik. Bunlar şey, öznel tin alanı, nesnel tin alanı ve saltık tin alanı. Saltık tin alanı özel bir alan ve orası şey, sanatın, dinin ve bilginin, felsefenin alanıydı. Şu an bu konu nesnel tin alanı ya da nesnel istenç alanı diyebiliriz. Yani aslında devlet kuramı ya da politik felsefe. Öznel tin alanının neler olduğunu, neler kapsadığını ona da kısaca şey yapmıştık, değinmiştik. Şimdi burada olan şey nedir? Yani nesnel tin alanında tin ne yapıyor? Bu süreci şey yapabilecek miyiz? Biraz tasarıma çevirip anlayabilecek miyiz? Yani insan Homo sapiens olarak ortaya çıktığında hayvandan farklı olarak bir potansiyelle yüklü bir durumda. Yani hayvan için bir gelişme söz konusu değil. Hayvanın koşullanmayla öğreneceği bazı şeyler dışında o dışarıdan alabileceği, yani o sinir sistemine yerleştirebileceği hiçbir belirlenim yok. Ama insan, yani Homo sapiens ortaya çıktığında bu doğal olarak hayvan. Ama tinsel bir yanı da var, kültürel bir yanı var ve düşünen bir yanı var. Evet, yani tin, genel olarak tinsel diyoruz. Bu hayvandan onu ayıran şey bu, tinsel olması. Hayvan tinsel değil. Hayvan baştan sona doğal. Homo sapiens hem doğal hem tinsel. Ve tinsel olmasının anlamı onun gelişmeye yatkın olması demek. Yani çünkü Homo sapiens'in tinselliği başlangıçta ortaya çıktığı dönemde 1 milyon yıl önce kabaca o tinsellik sadece potansiyel olarak uykuda bir tinsellik ya da uyuyan bir tinsellik. Herhangi bir şekilde kendini göstermiş değil.
Potansiyel.
Yani doğa ve kültürü ayırıyorduk. Doğal olan ve kültürel olan arasındaki ayrım özel bir ayrım, önemli bir ayrım. Kültürel, tin kültürel olan diyebiliriz. Tin, kültürün yaratıcısı, bütün kültürün yaratıcısı. Ve doğal durumla tinsel durumu ayırt etmek gerekiyor. Yani onu görüyoruz. Tinin yaptığı şey, tinsel şey, kültürel şey. Şey değil, mesela yemek yemek, yani yemek, yani genel olarak yemek tinsel bir şey değil, doğal bir şey. Ama çatalla yemek kültürel bir şey. Yani ve insanın davranışları genel olarak kültürel. İnsanın gene kültürel olmayan davranışları olabilir mi? Olabilir. Ama o zaman o insan olarak davranmıyor, doğal olarak davranıyor diyeceğiz. Yani aradaki kültür doğa ayrımı, tin doğa ayrımı, bunları kafamızda net olarak bir şey yapabiliriz. Oluşturmamız şey değil, o kadar zor değil. Şimdi o tin ne yapar? Potansiyel tin gelişir. Yani tarihin başında, daha doğrusu insan soyunun tarihinin başında, o tarihi o kadar genişletirsek, Homo sapiens'in sürecinin başında potansiyel olarak var olan tin ne yapar? Gelişir. Gelişmek zorunda, açılmak zorunda. Yani bir şeyin, potansiyelin potansiyel olması demek, onun edimsel olması demek. Kendini realize etmesi, gerçekleştirmesi, açması, edimselleştirmesi demek. İnsan için durum bu. Ve bu gelişme süreci kültürel bir süreç. Çünkü orada ya da tinsel bir süreç. Çünkü bu gelişme sürecinde şey değişmiyor. İnsanın doğal yapısı değişmiyor. İnsan doğal olarak aynı kalıyor. Tür olarak değişmiyor. Tür, yani o günkü Homo sapiens ve bugünkü Homo sapiens arasında anatomik, doğal, biyolojik falan herhangi bir ayrım olmuyor. Yani bu 1 milyon yıl olabilir ya da 500 bin yıl. Bunun şey yok. Ampirik bir önemi var. Yani önemsiz değil ama kavramsal bir önemi yok. O zamanın ne kadar olduğunun, ama bütün bu süreç içinde, Homo sapiens ortaya çıkışından başlayan süreç içinde, bu hala devam ediyor süreç. Homo sapiens anatomik olarak değişmiyor. Türsel olarak değişmiyor. Aynı tür. Yani beyin hücreleri aynı hücreler. Sinir sistemi aynı sinir sistemi. Bütün organları ya da anatomik yapısı değişmiyor. Mutant falan olmuyor. Yani öyle bir mutasyon olmuş olabilir mi şeyde? O 1 milyon yıl içinde kabaca. Herhangi bir mutasyon şeyi yok. Olay fenomeni yok. He? He? Bu çok önemli. Yani burada düşüncemizi test edebiliriz. Kavramsal bu Homo sapiens herhangi bir mutasyona uğrarsa bu mutasyon ya türün içinde olabilir ya dışında olabilir. Yani türü değiştiren bir şey olabilir. Türü değiştiren, türü değiştirmeyen bir mutasyon olabilir mi? He? Ne olabilir?
Yani Barbantio'ya göre. Afrika kökenli Homo sapiens.
Mutasyon mu?
Yani genlerde değişiklik oldu. Mutasyon da mı yoksa böyle bir şey?
Görece okuyan var mı şimdi size? O konuda şey yapalım.
Mutasyon olarak söyleyebiliriz.
Mutasyon, türün yani türün içinde olduğu zaman durumu ne mutasyonun? Yani
mutasyon olunca bir evrim geçirmesi gerekiyor. Yoksa mutasyon yoksa evrim de.
Yani şey mi mesela işte sarı deriler, ırklar, ırk ayrımı mutasyon mudur?
Hayır.
Yok, bu değil.
O önemli.
Genlerde kayıtlı değil mi bu?
Genlerde kayıtlı ama genlerde ne kayıtlı? Ne kayıtlı? Yani tür, pigment.
Türü tür olarak bilinen şey ne belki? Komedisi olan var mı?
Irklar türün içinde. Yani bütün ırklar, Avustralya aborjinleri, pigmeler falan, bütün bunlar şey. Aynı türün içinde değişik ırklar. Bu tamam sor, yani sorguluyoruz bu mutasyon ve tür arasındaki ilişki şey kavramsal bir ilişki. Yani felsefede bizim karşılaştığımız sorunlar bunlar işte. Bu soruyu genel olarak biyologlar sormuyorlar. Yani çünkü açıp bir biyoloji kitabında bunun şeyini bulamazsın. Bu şekilde kavramsallaştırılmış bir çözümlemesini ve oradan gelecek yanıtları ya da soruları bulamazsın. Yani şimdi bir şey varsayalım. Mutasyon türün yani türün içindeki mutasyonlar ve türü aşan mutasyon. Bu 1 milyon yıl içinde Homo sapiens'in türsel doğası aynı, türsel yapısı değişmedi. Buna şeyle bağlıyorduk. Homo sapiens, insan, Tanrı'nın imgesinde yaratıldığı sözü var ya İncil'deki. Yani insanın fiziksel yapısı, anatomik yapısı, biyolojik yapısı ideal. Çünkü Tanrı olduğuna göre ideal olması gerekir. Tanrı'nın imgesi de ideal imge olacak. İmge demek burada anatomik yapı, fiziksel yapı, doğal yapı. Bir idealin daha ideal olması olası olmadığına, olanaklı olmadığına göre bu mantık içinde kalırsak, yani burada kavramlar, eğer çürüteceksek kavramları çürütmemiz gerekir. Eğer insan yapısı şeyse, fiziksel yapısı idealse, o zaman a priori bir mutasyona gereksinim duymuyor olacak. Daha gelişmiş bir organizma olamaz evrende. Olabilir mi? Yani fiziksel olarak, biçimsel olarak insan ideal yapıyı taşıyor. Çünkü Tanrı'nın imgesini taşıyor. Ve bu şey bu, mantık bu. Kavramsal olarak şey bu. Bu sözlerin bağlantıları ve anlamları bu. O zaman olacak olan şey Homo sapiens dünyaya, Homo sapiens'in ortaya çıkması fırlatılma değil. Yani Heidegger her ne kadar öyle dese de insan dünyaya fırlatılmıştır, atılmıştır. Atılmasa da olur falan gibi. Ya da bir güç onu, bir faktör onu oraya atmıştır dese de bu felsefi değil. Bu kişisel bir görüş. Doksa, onun üzerine kurulan yapı da doksa olmak durumunda. Yani Homo sapiens'in ortaya çıkması doğal süreçlerin zorunluluğuydu. Tesadüf değil. Bir tanrı da onu çamurdan yaratmadıysa, Heidegger'in sandığı gibi birisi de onu atmadıysa, fırlatmadıysa değil. O zaman şans eseri olmayan bu yani bizim kendi varoluşumuz bir şansa bağlı değilse zorunlu. Doğa bunu yaratmak zorunda. Yani doğal süreçler buna tanıtlama veremeyiz ama anlaşılırlık vermeyi başarıyoruz. Yani DNA'nın ortaya çıkması, işte oraya kadar getirebilirsek doğal süreçlerin gözlemini rastlantısal olarak olabilecek bir şey değil. Amino asitler rastgele ortaya çıkmıyorlar. Onları belli koşullar sağlandığı zaman o amino asit ortaya çıkıyor. Onların DNA'ya doğru sentezlerinde de aynı zorunlulukları şey yapabiliriz, saptayabiliriz. Doğa bilimcinin bunu yapması gerekir. Ve yapıyorlar belli bir ölçüde. Yani DNA şey değil. Tanrı'nın zar atması sonucunda ortaya oluşuveren bir parçaların, atomların rastgele bir oraya. Yani düşünün, o kompleks yapı olasılıkla açıklanabilecek bir şey değil.
Yani doğa kendinden daha fazlasını mı çıkarmış?
Yani burada o var. Doğa, tini insan doğanın yaratısı olduğuna göre, evet. İnsan doğanın yaratısı olduğuna göre doğa kendi ötesine geçen bir eriye doğru çalışmış oluyor. Çünkü yani şey olmadıkça tin doğada potansiyel olarak bulunuyor demiyoruz bir bakıma. Yani denebilir. Her neyse, bunlar biraz daha şey, yine bizi geriye, temellere doğru çekecek. Çünkü söyledik yani doğa, eğer insanın yaratıcısı doğa olarak doğayı görürsek, doğayı tanrılaştırmış oluruz. Doğanın kendisi tanrılaşamayacağına göre, sonlu olduğuna göre, o zaman doğanın da şeyi var. Şekillenmesini açıklayan doğa yasaları. Yani orada bir tanrı varsayma gereği zorunda kalmıyoruz. Çünkü doğa fiziksel olarak sonsuzdan bu yana var olan bir yapı ve bu yapının şekillenmesi var. Yani galaksi olması, gezegen olması vesaire, DNA olması, değil mi? Bütün bunlar doğa. Doğanın şeyleri. Şekillenmeleri ve bu süreci, yani bu şekillenmeler sürecini güden güç doğa yasaları. Doğa yasalarının Tanrı olduğunu ya da Tanrı'ya benzediğini söylemenin pek bir anlamı yok. Yani bunlar şeyler. Doğa yasaları doğanın kendisiyle bir ama aynı zamanda da doğadan ayrı olarak düşünebileceğimiz kavramsal yapılar. Şimdi bunlar şey, çok derin ve güzel konular ama biz burada şeyi yerleştirmeye çalışıyoruz. Nesnel T'nin bütün bu varoluş içinde nerede durdu? Yani Homo sapiens ortaya çıktığı zaman o tinsel bir varlık ve sadece doğal değil ve o zaman onun olması, yapması gereken şey ya da orada olması gereken şey o tinsel potansiyelin kendine geliştirmesi, ortaya çıkması. Ve bu tarih dediğimiz şey, tarihin anlamı bu. Tarihin, yani o kahramanlıklarla, uluslarla, savaşlarla, barışlarla, bütün bu fenomenlerle kendini gösteren sürecin anlamı burada geliyor. Yoksa o fenomenlerin kendi başlarına bir anlamları yok. Yani bir savaş. Türkler İstanbul'u aldılar. Bunun kendi başına çok büyük bir anlamı yok. Ama bu dünya tarihinde bir faktörse, dünya tarihinin açılımını, sürecini etkileyen bir faktörse, o zaman anlam kazanıyor. O zaman önem kazanıyor ve onu işte orada görüyoruz. Yani tabii o da tarih felsefesinin işi. Şimdi tarihin anlamı bu. İnsanı insan yapmak. Yani Homo sapiens'teki potansiyeli bütünüyle ortaya koymak. Yani biz kendi tarihsel kişiliklerimizle, kültürel kişiliklerimizle kendimiz değiliz.
Özelleşme süreci.
Biraz daha şey yap, aç.
Yani insanın edimselleşme süreci olmuyor mu?
Tarih. Evet. Şimdi ne demek? Bu kültürel yapılar içinde, bu tarihsel şekiller içinde kendimiz değiliz demek. Ne demek? Gerçek kendilerimiz değiliz. Burada bir rastlantısallık var. Var yani şimdi bu konu yine konuşuldu ama şeyi açılması zaman oluyor. Yani bir insanın şu ya da bu kültürde doğması ve orada gelişmesi bu bir şey. Rastlantı dediğimiz şey.
Sadece
başka bir
yer ve zaman da var.
Söyle.
Sadece kültür değil, yer ve zaman da.
Biraz daha
yani
aç.
Hollanda'da olabilir, Kenya'da olabilir.
Evet.
2300 olabilir, 1500 olabilir.
Deterministik. Deterministik aynı zamanda. Benim şurada doğmuş olmam. Yani belli.
Zorunlu.
Ben orada oldum.
Annem babam buradaysa ben zorunlu olarak burada olacağım. Burada bir zorunluluk da var aynı zamanda. Ama bir şey var mı? Rastlantısallık var mı? Nasıl? Rastlantısallık, yani zorunluluk ve olumsallık, rastlantısallık dediğimiz şey olumsallık. Kültürün yani özsel değil diyebiliriz. Çünkü bir insan Türk olabileceği gibi Amerikalı da olabilir. Çinli olabileceği, Çin kültürüyle biçimlenebileceği gibi şey de olabilir. Avustralyalı da olabilir. Yani evet, küçük bir çocuğu ailesiyle birlikte ülke değiştirirse, daha 1-2 yaşındayken, o orada gittiği kültüre göre biçimlenecek ve öteki durumda olacağından başka türlü bir kişilik kazanacak, kültür kazanacak. Yani zorunlu değil. Zorunlu olan şey Homo sapiens'in gelişmesi. Onun öyle kalması o şey, anlamsız, saçma olacak olan şey. Yani gelişmeden o ilkel doğal durum içinde kalması. Ama o biçimlenmenin gösterdiği türlülük, o rastlantısal. Şimdi bu türlülük şey, son zamanlarda özellikle bu yıllarda, yani 2007'de falan, işte Avrupa'da da tartışılan şey, bu türlülükle ne yapacağız? Yani kimisi Müslüman, kimisi Hindu, kimisi Hristiyan, kimisi Protestan, kimisi Katolik, kimisi Zerdüşt, bilmem ne. Bu bir türlülük. İşte kimisi Türk, kimisi Alman, kimisi... Yani böyle bir kültürel türlülük var dünyada ve bu Avrupa'da özellikle şey, çok büyük ölçekte görünüyor. Bunlar bir arada böyle kardeş kardeş var olsunlar mı, yoksa bir kültürel homojenleşmeye doğru gidilsin mi? Yani şimdi soru böyle koyulabilir. Şey denebilir mesela, kültürel homojenleşme, Avrupa'da kültürel homojenleşme, türdeşleşme aynı zamanda aslında şey yaratacak. Yeni bir tikel kültür yaratacak. Çünkü Avrupalılık şey demek değil, evrensel insan kültürünün biçimini kazanıyor olmak demek değil. O da göreli, o da tarihsel bir biçim. Kültürel türlülüğü düşünün. Postmodernizm şey yapıyor. İşte Almanya'daki Türk, Türk olarak kalsın kendi kültürü içinde. İran mesela, Michel Foucault. Onu görebilirsiniz internette. İran devrimi çok iyi. İran diyor şey, Batı'nın bir kopyası olmaktan kurtuldu o şekilde. Kendi köklerine döndü ve işte kendi kültürel kimliğiyle kalacak. Yani destekliyor şeyi. İran'daki Molla devrimini. Yani şimdi postmodernizmin şeyi bu, bakışı bu. Buna benzer şeyler. Çünkü postmodernist bakış açısında şey yok. Kültürel bir saltık yok. Yani kültürel bir en yüksek, kültürel bir ideal yok. Eğer kültürel bir ideal varsa, o zaman öteki kültürleri, yani o ideale ulaşmayan, benzemeyen kültürleri ölçebiliriz o ideal karşısında, değil mi? Yani şu kadar uzak, bu kadar uzak, bu kadar geri filan diye ölçebiliriz.
Çarpım tablosu gibi.
Ya, nasıl?
Çarpım tablosu gibi. Karşılaştırabiliriz yani.
Yap, karşılaştır bakayım.
Abi, ideal olsun.
İdealle?
İdeal varsa. Postmodernizmin ideali yok ama.
Yok.
Her şey göreli, her şey kendine göre
zaten. Evet. Yani şimdi biz örneğin insan için özgürlüğü ideal bir belirlenim olarak kabul edersek, insan özgür olmalıdır dersek, bu bir idealse, o zaman bu ideale göre biz dünyadaki politik yapıları ölçebiliriz. Yani baktığımız zaman görürüz de ülkede, dünyadaki politik yapılar ne düzeyde bu ideale karşılık düşüyorlar? Yani işte Asya'da, Afrika'da, Amerika'da falan şeyler, sayısız 180 tane devlet var. Politik birim var. Bunların bireyleri var, insanları var, yurttaşları dememiz gerekiyor. Ve bunlar, yani şimdi şeyi anlıyoruz değil mi? Ana fikri. Aslında çok kolay. Eğer ideal standartlar varsa, o zaman biz o standartlar karşısında başka her şeyi ölçebiliriz ve sıralayabiliriz. Yani bir hiyerarşi yapabiliriz. Bir gelişme, hiyerarşi aynı şey değil ama gelişmede bir aşamalılık var. Yani şimdi burada alt kültür, üst kültür sözünü kullanırsak, bu anlatımları kullanırsak, bu bir şey değil. O subjektif değerlendirme olarak görülmesi zorunlu bir şey değil. Bu şey de olabilir. Yani insanları küçümsemeden, kültürleri küçümsemeden, aşağılamadan yapılabilecek bir hiyerarşi de olabilir. Yani pigmelerle Amerikan kültürünü, pigme kültürüyle karşılaştırırsak hangisi daha, Amerika mı daha geride diyeceğiz? Bush ve şey, bir pigme prens kralını karşılaştırırsak Bush daha mı şey diyeceğiz, ilkel diyeceğiz?
Hayır.
Daha zararlı olabilir, daha tehlikeli olabilir ama evet. Ama şeye göre şimdi karşılaştırmalı bilimler var. Karşılaştırmalı bilimler toplum bilim olabilir, ruh bilim olabilir değil mi? Anatomi olabilir vesaire. Yani görelilik bu demek. Bir yapıyı bir başka yapıyla karşılaştır. Bizim burada ideal bir standart almamız durumunda görelilik iki göreli terim arasında değil ama bir saltık ve bir göreli terim arasında oluyor. Yani var tabii o problemler şey ama fikir olarak görüyoruz. Yani bir ideal ölçü seçersek o zaman başka kültürleri o ölçü sayesinde karşılaştırabiliriz ve yani birbirlerine göre karşılaştırmak zorunda kalmayız. Çünkü eğer iki kültürü alırsak Amerika ve Pigme kültürünü alalım. Yani bir Amerikan George Bush'la alalım, bir Pigme kral. Bunların hangisinin iyi olduğunu söyleyemeyiz. İkisine şimdi o espriyi yapalım, açalım. Niye onu söyleyebiliyoruz? Çünkü diyoruz ki o benim bir standardım var, o standart, moral standardım var. O Pigme kral yapıyor. İnsanlara zarar veremiyor. Ama bu verebiliyor diyelim. Yani o yüzden o standart sayesinde onları ben karşılaştırabiliyorum. Ama eğer o standardı atarsak iki şey. Şimdi bak burada bu önemli. Yani felsefeye geçip geçmeme noktası burası. Düşüncenizi kullanın ve iki şey varsa, iki faktör varsa bunları karşılaştırıyorsak bunlara bakarak bunlardan birinin iyi ya da kötü olduğunu söylememizin ölçüsü ne olacak? İki taraf da kendini iyi görecek mi? Bir saniye, sırayla yapalım. Evet.
Yani böyle sadece apatik bir ölçümleme yapımında karar verelim. İnsanların gelişimin açısından bulunduğumuz noktada odaklanma itibariyle bir ölçek tayin edilecek.
Ölçek tayin ettiğimiz zaman iki kültürü, iki faktörü karşılaştırmanın dışına çıkıyoruz. Bir üçüncü geliyor.
Yok, ölçeğin tespitinden atanı diyor bir koşulda.
Ölçek, saltık, yani o zaman bir saltık ölçek gerektiği böyle, zaman...
Ben bir ölçek koydum.
Nasıl gelişmiş?
Yani saltık ölçeğin belirlenmesinde değişen koşullara göre doğru almak zorundayız.
Saltık ölçeğin değişmemesi lazım. Saltık olduğu için, yani bu keyfi özden olmayacak.
Yani erdem eylemdir örneğin noktasında hareket edersek, eyleme bakarak erdem olup olmadığı konusunda karar verirken eylemin neye hizmet ettiğine de bakmak zorundayız.
Şimdi güzel. Onlar kendi işlerinde kavramsal ayrıştırma istiyorlar ve ama burada bizim göreceğimiz şey şu. Yani dünyada 180 tane devlet var ve muhtemelen de 1000 kadar kültür var. Yani bu devletlerin her biri tek bir kültürü göstermiyor. Bu 1000 kültür, 1000 değişik kültür. Bunların değişik özellikleri var. Kimileri dinsel davranışlarına baktığımız zaman ayrışımları görebiliriz. Yani onları yapmayalım, şu anda yargılamayalım. Yani dinsel davranışların ya da dinsel belirlenimlerin farklılığı da çok önemli bir şey. Burada konu şu, tema şu, gelişim açısından. Bu kültürel varlıklar ya da bu kültürel kimlikler, bunlar bir gelişim sürecini kabul ettiğimiz zaman geçici oluyorlar. Değişken oluyorlar. Yani ortadan kalkıcı oluyorlar. Dolayısıyla hiçbir kültür kendini sonsuza kadar ileri sürme hakkını taşımıyor. Öyle diyebiliriz. Her kültür geçici. Yani Türk olmak, Amerikan olmak, Alman olmak, bunlar kültürel olmakla bir oluyorlar ve o zaman da bunların İnsanlığın gelişiminde sadece birer biçim olduğunu, bilinç biçimleri olduğunu görüyoruz. Yani burada şeyin ötesine gidiyor. Kültürel ayrımların, ulusal kimliklerin, etnik kimliklerin vesaire bunların hepsinin üstüne gidiyor. Ya da onları sonlu olarak gösteriyor ve bu. Gelişmenin anlamı bu. Gelişme neyin gelişmesi? T'nin gelişmesi, insan potansiyelinin gelişmesi. Gelişen şey nedir diye biraz daha soruyu ayrıştırmaya çalışırsak o zaman göreceğiz orada. Yani insan doğasının gelişmesi var. İnsan doğasında bu nesnatin alanında gelişen, yani nesnatin alanı eğer hak alanı diye görürsek o zaman burada geliştiğini gördüğümüz şey hak kavramı. Yani hak ya da özgürlük ya da istenç. İnsan istencinin gelişmesi var. Ve burada sadece karşılaştırmalı gitmek şey değil. Anlamlı değil. Yani bu kavramları izleyebilmemiz gerekir ve onları izleyebilirsek bu çözümlemeyi de şey yapabiliriz, anlayabiliriz. Tin gelişiyor ve bu gelişme tarih dediğimiz süreç olarak yaşanıyor. Ve yani şimdi burada acele edelim, 50 yılda tarihin hedefine, ereğine varalım gibi bir bakış açısı çıkarmamız da gerekli değil. Çünkü gelişme, açılma kendi zamanını kullanıyor. Yani işte görüyorsunuz Türkiye 100 yıldır şeyi sindirmeye çalışıyor. Yani bu tin bir taraftan kuşaklar değişiyor. Yani 100 yıl önceki nüfusla bugünkü nüfusun şeyi farklı. Artık bunlar torunların torunlarının torunları falan oluyor. Yani kim bilir kaçıncı kuşak. Ama tin aynı ve o tin o süre içinde 100 yıl içinde anca işte şeyi öğreniyor. Yani kendine yönetmeyi ve bu işi uygarca ve şiddete başvurmadan yapmayı öğren. Yani bu 200 yıl, Avrupa yüzlerce yıl uğraştı bunun için. Ve hala buraya gelemeyen sayısız devlet var şeyde, dünyada. Yani kendini yönetme noktasına gelemeyen halklar ve onların devletleri var. Kazakistan. Orada bir iki tane güçlü birey kendi istençlerini kabul ettirip ne demokrasi yapıyorlar, ne seçim, ne bilmem ne ve orada şey gibi yani 4000-5000 yıl önceki şeyler gibi, krallar gibi ya da despotlar gibi yönetiyorlar ve kimse onları deviremiyor. Yani bunları inceleyeceğiz. Neden böyle oluyor? Gelişme şey, tarihin özel kavramı ve burada neyin geliştiğini sorgulayacağız. Ve nasıl gelişen? İstenç. Yani Homo sapiens'te de istenç potansiyeli var. Ama o istenç bir Babil'de de, bir Asurlu'da da, bir Mısırlı'da da açılmış, bir Romalı'da da, bir işte Yunanlı'da ve bu tarih içinde daha sonra diyelim İslamik kültürler geliyor vesaire ve o istenç biçimlerinin şeyi nedir, süreci nedir? Orada bir anlam bulabilecek miyiz? Yani o istençler rastgele mi şekilleniyorlar? Bir onları anlayabilecek miyiz? Şimdi istenç tin, yani nesnatin olanı onu kendi içinde ayrıştırıyoruz ve İstencin evrenselliği, tikerliği falan bunları geçen haftalarda konuştuk. Tekrar onlara dönmeyelim. Gerekirse döneceğiz ama şu an ilerleyelim. Soyut hak alanı, hak alanı, nesnel tin alanının ilk bölümü. İstencin dolaysız biçimi. Şimdi mantıksal olarak şey var. Bir kavram önce dolaysızlığı içinde alınıyor. Değil mi? Yani genel olarak alınıyor. Aynı şey mantık biliminde olduğu gibi varlık, varlık olarak varlık. Ondan sonra o belirlenim aşamasına geçiyor. Burada da istenç kendini belirleyecek ve daha sonra o iki şeyin ayrım aşamasında o iki momentin birleşmesi var. Burada ilk aşamada istenç, dolayısıyla istenç ne yapar? Yani kendinizi Homo sapiens yerine koyun. Hiçbir kültürünüz yok, hiçbir şeyiniz yok. Ama özsel olarak insansınız ve bütün insan yetilerini potansiyel olarak taşıyorsunuz ama henüz açılmamış bir durumda taşıyorsunuz. O zaman o ne yaparsınız? Müzik yapamazsınız. Müzik aletiniz yok. Tanrı'ya tapınamazsınız. Tanrı şeyi yok. Yani içgüdülerle yaşıyorsunuz, acıkıyorsunuz ama o sizin yani Homo sapiens olarak durumunuz o değil. O hayvan durumu, acıkmak, susamak falan. Ve bu içgüdülerden farklı olarak böyle istenç var. İstenç ister. Neyi ister? Karşısındaki her şeyi ister. Eğer istenç ilk belirlenimi nedir diye sorarsak o zaman o istemek diyeceğiz ve istencin dolaysız biçimi niye ister? Hak nedir? Homo sapiens'in hakkı var. Yani o ortaya çıkan insanın doğal olmanın ötesinde tinsel olarak bir hak yeteneği var. Ya da hakkı var. Yani hak... Tabii ki. İstenç olmadan hakkı olamaz. Efendim?
İstencin dışsal varoluşudur diye tarif etmişiz geçen ders.
Evet. İstencin dışsal ya da belirli varoluşu. Özgürlük olduğu için Özgürlük, hak özgürlük olmadan olamaz ya da yani bunlar bir yerde örtüşen kavramlar ama yine de aralarında şey var, ayrımlar var ve onları yani onları şey yapacağız, çıkarsayacağız. Şimdi soyut hak deyince somut hak falan bu da düşünülebilir. Genel olarak hak alanındayız. Yani şimdi buna belki daha başka başlıklar da getirilebilir ama Hegel'in getirdiği başlıkları izlersek T'nin ilk nesnel T'nin ilk belirlenimi soyut hak. Dolaysızlık belirlenimindedir. Soyut istenç öznenin tekil istencidir. Belirli istenç bütün bir dünya karşısında dolaysızca verili olarak bulur. Yani Homo sapiens'in şeyi bu, ilk durumu bu. Ve hiçbir duyunç olmadığı, duyunç vicdan, yani iyi kötü diye bir yargı yetisinin gelişmediğini düşünelim. Böyle bir durumda istenç isteyecek ve dolaysız olarak isteyecek. Neyi isteyecek? Her şeyi isteyecek. Yani istemeyeceği hiçbir şey yok. Bu şey çok kolay ve çok açık ama biraz gözden kaçan bir nokta. Yani insanın istenci hakkı, özgürlüğü sonsuz. Bu sonsuzluk sırf kavramsal olarak şey değil, açıklanan bir şey değil. Realitede de böyle. Yani kavramda sonsuz olan şeyin realitede öyle olmamasını düşünemeyeceğiz. Ama bu şeyde aşamada düşünürsek soyut hak denen şey, yani hak dediğimiz zaman hakkın önünde bir şey yok, sınır yok. Her şey benim hakkım. İstenç egonun özel bir biçimi olarak düşünebiliriz ve istenç kendine benim olarak belirtiyor. Dolayısıyla eğer benim hakkım sonsuzsa o zaman her şey benim yüklemi altına getirilebilir. Her şey benim olabilir. Ve bunun göreceğiz, bunun önünde hiçbir engel yok. Yani Roma'da çocuklar, oğullar babaların mülkü. Onların istenci altındalar. Kendi istençleri kabul edilmiyor. Şimdi ilerleyelim. İstenç ilkin duyunç değildir. Yani duyunç soyut haktan sonraki alan, moral alanın kategorisi ve şu an buradan duyunç söz konusu değil. Sadece şey var, istenç var. Duyunçsuzdur, yalnızca soyut haktır. Dolaysızdır ve böyle olarak bir öznenin tekil istencidir. Önünde bütün bir dünya, bütün bir edimsellik alanı durur. Bu istenç sınırsızca her şeyi benim belirlenim altına getirme gücüdür. İstencin ilk şey bu, özelliği bu. Ya da o konuda söyleyebileceğimiz ilk şey bu. Şimdi bu şeye bakalım. Onu da aslında alalım. Şuradan çalışıyor mu? Modernite alanında burada şey var, mülkiyet. Şimdi soyut hak diye açtığımız zaman istenç ilkin dolaysız varoluşu içindedir. Bunları burada şeyler olacak. Yani önemli ölçüde bu konuyu önemli ölçüde açan açıklamalar olacak. Şimdi soyut hak, şöyle bakayım mı? Mesela bu arada görgücülerin şeyine de bakalım. Bakın nasıl bakıyorlar. Bu Bentham İngiliz yararcısı. Doğa insanlığı iki egemen efendinin yönetimi altına koymuştur. Haz ve acı ne yapmamız gerektiğini göstermek olduğu gibi ne yapacağınızı belirlemekte yalnızca onlara düşer. Şimdi bu tipik bir görgücü ve duyumcu şey yaklaşım. Yani ne yapacağımızı belirleyen şey haz ve acıdır. Yani insan duyunç ya da moral bir belirlenime başvurmadan önce, duyuncunu kullanmadan önce diyor ya da öyle bir şey söz konusu değil, ne yapacağımızı belirlemek yalnızca haz ve acıya düşer. Yani bu metin şey değil, aktarılan bir şey değil, birisinin yorumu da değil, bu açık açık yazıyor. Yani bana haz veren şeyleri yaparım, acı veren şeyleri yapmam. Bana haz veren şey olması yeterli. Kendinde moral olarak doğru olup olmaması gibi bir şey onu ilgilendirmiyor. Yararcının şeyi bu. Bakış açısı bu. Tabii istence falan başka türlü bakıyor. Yani yaptığımız her şeyde, söylediğimiz her şeyde, düşündüğümüz her şeyde bizi onlar yönetir. Çok şey değil mi? Çıplak.
En baştaki gibi. Yani. Monosapiensin ilk zamanında.
Evet. hayvan gibi yani. Acı, haz ve acıya göre. Yani bir şey hoşunuza mı gidiyor? Size haz mı verecek? Onu yapın. Çalabilirsiniz, ya aldatabilirsiniz. Her türlü şeyde serbestsiniz. Yeter ki size haz versin ve acı vermesin. Bu çıkar ve... Evet. Yani bu daha büyük bir entelektüel derinlik var mı bu şeyde yaklaşımda? Bu ay nerede yazmış? Ahlak ve yasanın, yasamanın ilkelerine giriş. Ve bu insan ahlak üzerine yazıyor. Ve yasama üzerine yazıyor. Ve bu insanın İngiliz tüzesinde, İngiliz hukukunda önemli ya da anlamlı yerinin olduğu söyleniyor. Şimdi bu bu Hegel'in şeyi. Şimdi burada kişi karşımıza çıkacak. Kişi. Şuradan gidersek belki daha iyi olacak. Biraz başlangıçta. Şöyle, dolayısıyla İslamcının evrenselliği biçimsel evrenselliktir. Şimdi bunlar çok kavramsal ve çok mantıksal. Bunları daha ayrıntıya girmek isteyenler şey yapacak, düşünecekler ve inceleyecekler. Şimdi İslamcının evrensel, İslamcı ilk biçimiyle kendi içinde bir ayrışmaya uğramamış. Yani burada mantıksal çıkarsama yürütebilecek miyiz? Bu önemli. İslamç var ve karşısında nesnesi var. İslamç bu nesneyle ilişki içine girdiği zaman, yani İstenç ve şey arasındaki ilişki, mülkiyet ilişkisi dediğimiz şey. Çünkü istenç karşısında aldığı dış dünyayı şey olarak almıyor. Yani istençli bir varlık olarak almıyor. Çünkü şey, mülkiyet, bir şeyin mülkiyet olabilmesi için şey olması gerekir. Yani bir istencin olmaması gerekir genel olarak diyebiliriz. Yani eğer bir Roma kültüründe çocuklar filan, yani başka kültürlerde başka insanlar. Yani bir insan başka insanın mülkü, mülkiyeti olabiliyorsa, o zaman o insana, yani köleye özgürlük, kölenin özgürlüğünden, istencinden söz etmememiz gerekir. Bu nasıl olanaklı oluyor? Yani kölelik ve kölelik nasıl olanaklı oluyor? Çünkü köleler köle olduklarını kabul ediyorlar. Orada ona isyan etmeleri söz konusu değil. İsyan ediyorsa, isyan edebileceklerini biliyorlar mı? Şimdi bu biraz şey bir konu, kaypak ve kaygan bir nokta. Yani çünkü köle isyanları var şeyde, tarihte. Yani köleler isyan edemez diyebilir miyiz? Eğer kölede özgürlük istenci varsa, o zaman tabii ki isyan eder. Ama özgürlük istenci varsa zaten köle olmaz. Yani özgür haklı bireyler köle yapılamazlar. Diye, efendim? Özgürlük olmadığına göre, istenç olmadığına göre hak da yok. Kölenin hiçbir hakkı yok. Kölenin yaşama hakkı bile yok. Ve efendisi istediği zaman onu öldürebiliyor. Satabiliyor. Her şeyi istediğini yapabiliyor. Yani kölenin istenci yok. Onun istenci, ama o bir hayvan değil. Yani bir hayvandan ayrı olarak efendinin istencini anlama yeteneğini taşıyor. Hayvan onu taşımıyor. Hayvan sadece şey, içgüdüsel olarak ve koşullanmaya göre davranıyor. Yani bir hayvan mesela yük taşırken yük taşıdığını falan bilmiyor. Sadece biyolojik davranışını sürdürüyor. İçgüdüsel davranışını sürdürüyor. Ama bir köle yük taşırken yük taşıdığını biliyor. Efendisinin efendi olduğunu biliyor ve yani o entelektüel bir varlık, düşünebilen ve anlayabilen bir varlık. Ama eksik olan şey özgürlüğü ve onun bilinci.
Eksikler doğuştan değil mi? Yani severek...
Homo sapiens, tabii Homo sapiens her şeyi doğuştan alıyor. Hakları, özgürlüğü. Ama o doğuştan olması yeterli değil. Evet, bilmiyorsa o haklarını, hak yani hak sahibi olduğunu bilmiyorsa, özgür olduğunu bilmiyorsa, istenci olduğunu bilmiyorsa, o zaman o kolayca köle olur ve köle olmaması gerektiğini bile düşünmesi olanaklı değil. Yani köleleri tamamen köle kültürü içinde kalmış, köle bilinci içinde kalmış bir bireyi kurtarıp sokağa bıraktığın zaman, kendi başına bıraktığın zaman yapacağı ilk şey efendisine geri dönmek olur.
Yoksa bir efendi yaratır.
Bilemiyor. Yani özgürlüğün ne olduğunu bilmiyor. O kendi başına davranma şeyi yok. Yeteneği yok. O gelişmemiş. Kölenin kavramını anlamaya çalışıyoruz. Yani bir yerde kendimizi kölenin yerine koyup çok iyi bir empati yapıp en azından ona yaklaşmaya da çalışabiliriz. Ama işin mantıksal, kavramsal çözümü daha kolay. Yani kölenin olması için, şimdi İslamcı özgürlüktür dediğimiz zaman özgür olmayan bireylerde açıkça İslamcı'nın olmadığını söylüyoruz. Köleler İslamcıları olmayan insanlar ve şimdi tarihe baktığımız zaman İslamcı'nın aldığı şeyler, yani İslamcı de evrimlenen bir kavram. İnsan yeteneği, yetenekleri evrimleniyor. Yani bu İnsanın düşünce yapısı evrimleniyor. Duyunç yapısı evrimleniyor. İstenci evrimleniyor. Estetik yanı evrimleniyor. Moral yanı evrimleniyor. Yani Homo sapiens sürekli bir evrim içinde tarihte. Doğuştan var, hakları var ama sadece hakkı yok. Yani doğuştan usu da var. Doğuştan estetik yetisi de var. Güzellik algılama ya da üretme yetisi de var. Beğeni yetisi de var ama o beğeni yetisinin de evrimlendiğini, geliştiğini görmüyor muyuz? Yani Afrika'daki beğeni, mesela yani Afrika'yı aşağılamak için yapmıyoruz. Orası en eski ya da en ilkel kültürlerin olduğu, hala olduğu yer oradan. O yüzden Afrika'ya değiniriz. Afrika'daki sanat düzeyiyle Avrupa'daki, Osmanlılardaki sanat düzeyini karşılaştırırsak, bunlar postmodernistlerin dediği gibi sadece birbirlerine göre farklı olan kültürel biçimler diyemeyiz. Çünkü bir güzellik ideali varsa o zaman diyeceğiz ki burada bir gelişme olmuş. Ve yani postmodernizmi savunmak neyse olanaksız. Yani bütün o süreci görüp de burada sadece türlülük vardır ve gelişme yoktur demek.
Ama hocam,
yapıyorlar.
Zencilerin müzik anlayışından bu zamana giriyorsunuz ama en yüksek müzik taşında onlar da bu evrim gelişmiş.
Şimdi en yüksek müzik onlarda derken ne diyoruz? Onu açalım.
Caz dünyada yani
biliyorum
3 tane müziğin
ilke. Şimdi ne diyeceğiz?
Caz.
Şimdi o zaman bu tabloyu anlayabilmek için doğru kategoriler kullanmamız gerekiyor. Yani bir müzik ideali diyebileceğimiz bir şey varsa, bir form varsa, o forma göre öteki müzik türlerini ya da tüm müzik türlerini karşılaştırıp bir şey yapabiliriz. Yani bu yine çok teknik bir konu. Yani burada şeyler de var. Yani müziğin belli kültürleri anlatma ve yansıtma de var, özelliği de var. Ve bu daha çok yine olacak, yani estetik altında incelenebilecek bir konu. Çünkü çok götürecek bizi, yine ayrıntıya götürecek. Ama ana fikri...
Yani de köleliği sadece zenciler olarak addediyoruz.
Hayır. Öyle bir şey...
Hayır. Çok kullanılan...
O önemli değil.
Yani sadece köle deyince bu kavramakla
geliyor. O zaman daha fazla okumak gerekir. Yani kölelik de var. Mezopotamya'da var, Mısır'da var. İbraniler Mısırların kölesi. Yunanlılar da var, Romalılar da var. Osmanlılar'da bile tek tek şeyler var. Yani bir köle pazarının varlığını biliyoruz Osmanlı. Evet, köleliğin değişik biçimleri var ve
Sayıca belki en çok bilinen Afrika da onun için.
Afrika en yakın zamanlarda yaşanan kölelik biçimi o yüzden. Yoksa öyle kimse köleliği Afrika'ya sınırlıyor falan değil. Yani kölelik var Yunanlılar, Romalılar da var ve daha sonra Avrupa'da da sürmüş ve belli bir tarihten sonra yasa dışı olarak görülüyor ve onun nasıl ortadan kalktığını, neden ortadan kalktığını da yapacağız, araştıracağız. Yani kavramına baktığımız zaman kölelik, kendi istencinin bilinçsiz olma. O yüzden kendi istencinin bilincinde olan insan kişi, köle kişi değil. Kişi demek, bu psikolojik kişilikten bahsetmiyoruz burada. Yani tüzel kişilikten söz ediyoruz. Kişi demek, kendi istenci olan varlık demek. Yani bir insanın toplumda, devlette kişi olarak tanınabilmesi, sayılabilmesi için özgürlüğünün bilincinde olması gerekir. kişi. Yani kendini özgür bilmeyen bireyler kişi değiller. A priori bütün Hindistan kastları o kavramın dışına düşüyorlar. Kişi değiller. Orada efendim.
İstencin zaafa uğradığı yerde kölelik başlar gibi
bir şey. İstenç zaafa uğrar mı?
Evet.
Zaafa uğramak ne demek olabilir? Zaafa uğramak ortadan kalkmak.
Var olan bir şey.
Evet. Bir insan özgürse o insanı köle yapmak olanaklı değil. Eğer o insan boyun eğiyorsa, köle oluyorsa özgür değil diyeceğiz. Sadece özgürlüğün sözünü ediyor ama özgürlüğü bilmiyor. Zaafa uğramaz diyeceğiz istenç. Yani bakalım diyebilecek miyiz? İstencin zaafa uğraması boyun eğmedi olabilir.
Bak, kalkınca gire eski örneğe döner.
Bir takım amaçlara uğraşmak için kendi özgürlüğünden vazgeçmek için.
Mesela yani özgürlüğünden vazgeçmek
bilinçli insan.
Şimdi özgürlükten vazgeçme durumları var.
Karşısında belki. Evet. Ama bası kalkınca yine aynı.
Yani burada istenç doğası istenç şimdi bakınız bu şey Rousseau'nun söylediği bir şey güç pekala aktarılabilir ama istenç değil. Çünkü tikel istenç doğasının kendisinden ötürü yeğlemelere genel istenç ise eşli eğilim nedir? Genel istenç yanılır mı? Şimdi istenç aktarılamaz diyor ya da istençten vazgeçilemez gibi bir şey. Özgürlükten yani bunlar şeyler biraz kafa karıştırıcı konular. Şimdi Çekoslovakyalılar Sovyetler Birliği'ne ve onların müttefiklerine boyun eğdikleri zaman 68'de bunlar özgürlüklerinden mi vazgeçtiler? Evet, özgürlüklerinden vazgeçtiler. Boyun eğmek demek özgürlükten vazgeçmek. Yani insan başka bir amaç için, yani sağ kalmak için, yaşayabilmek için, yani bir şey geldi karşınıza, haydut silahını size doğrulttu ve bir şey zorluyor sizi. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Yoksa öldüreceğim. Orada onun istencine boyun eğmek kendi istencinden vazgeçmek demek. Çünkü senden yanlış bir şey istiyor. Ama eğer onu yapmazsan, onun istencini almazsan, kabul etmezsen seni yok edecek. Orada boyun eğme durumu bu. Yani boyun eğme belli durumlarda yapılabilir.
Zaaf değil boyun eğme.
Zaaf değil.
O zaman köleliğe de geçerli.
Geçer, evet. Eğer seni...
Özgür olma tutusunu taşıyorsun köle.
Mesela İngilizler Hintlileri madenlerde çalıştırıyormuş. Kaçan Hintlileri yakaladıkları zaman bacaklarını kesiyorlarmış. Ve bir daha kaçmamalarını temin ediyorlarmış. Ya da kürek mahkumları Roma döneminde işte kalyonlara bağlanıyor zincirlerle. Yani burada hangi istençten bahsedebiliriz ki? Bir yere gidemiyorsun. Denizin ortasındasın, zincirlenmişsin gemiye. Gemi bastı, sen de öleceksin. Kürek çekmek zorundasın.
Şimdi bu örneklerin tam tersi de var tabii. Tarihte çok fazla. Yani özgürlüğü için
evet.
Özgürlüğü alanlar. Bunlar da çok tersi de mümkün.
Mesela bu şeyler... Yani Vietnam istenci ve Çekoslovak istenci. Orada Çekoslovaklar savaşamadılar ama Vietnamlar savaştılar şimdi. Ama Çekoslovaklar kültürel olarak daha ilerdiler. Vietnamlar köylü. Asya kültürü ve köylü kültürü ve özgürlüğe daha yabancı. Yani burada Vietnamlar özgürlük bilinçleri yüksek olduğu için mi savaştılar? Orada bir şey vardı, istenç vardı ve bu biraz daha şey... Yani köylü evet teknik.
Kaba o yüzden vahşi ve savaşıyor.
Efendim?
Köylü olduğu için kaba o yüzden vahşi ve savaşıyor ama Çekoslovak'ın bir kültürü var.
Evet.
Silah kültürde bu yüzden.
Şiddete yatkın değil.
Evet. Vahşiliği ve köylülüğü.
Evet. Yani uygar kültürlü o yüksek kültürleri teslim almak daha kolay. Ve ama burada daha başka çözümlemeler gerekiyor. Yani bu insanlar bir Vietnam köylüsü sosyalizmin ne olduğunu bilmiyor, kapitalizmin ne olduğunu bilmiyor. Kültürün ne olduğunu, tarihin ne olduğunu, özgürlüğün ne olduğunu bilmiyor. Çünkü özgür değil, a priori özgür değil. Yani Vietnamlıların ya da Çinlilerin Asya kültürünün genel soyut bağlamı içinde düşündüğümüz zaman özgürlüğü bilmeleri söz konusu değil. Bu insanlar özgürlük için savaşmıyorlar. Yani özgürlüğü bilmeyen bir insan özgürlük için savaşamaz. Ve eğer Vietnamlılar özgürlüğü bilmiyorlarsa, çünkü özgürlük onun bilgisiyle olanaklı diyoruz. İstencini bilen kişi olan insan özgürlüğünden, onun özgürlüğünden söz edebiliriz. Ve ancak o insan özgürlük uğruna savaşabilir. Bunlar burada başka güdüler var. Yani şimdi normal olarak insanlar fenomene baktıkları zaman ona yatırdıkları kategorilerle o fenomeni betimliyorlar. Ve diyorlar ki Vietnamlılar bağımsızlık kavgası verdiler. Özgürlük kavgası verdiler, emperyalizme karşı vesaire. Bu fenomen gerçekten de görüngüde böyle oldu. Ama eğer Vietnam köylüsü özgürlükten habersizse o zaman niye savaştı?
Habersiz değil.
Habersiz olduğunu şundan şey yapıyoruz. Özgürlük öyle bir şey ki onu bilen bir kültürün özgür olmaması söz konusu değil. Başka faktörler olabilir. Yani insanların savaşmaları için Ruandalılar birbirlerine Tutsiler, Hutular niye katlettiler? Yani bunlar ne yaptıklarını bilen kültürler değiller ve onlara biliyorlarmış gibi bakmak şey değil. Yanlış olacak.
Yine de herhangi bir sebeple o özgürlükten vazgeçiyorsa yine de onun aslında özgür olmadığını gösterir.
Özgürlükten vazgeçmek, özgürlükten vazgeçmemek arasında fark var. O da ayrı bir konu. Yani
savaşmak her zaman özgürlüğü getirmez.
Yani bazı kültürler var ki kesinlikle ölüm, mesela Atatürk ölüm ve kalım dedi. Bu efendiliğin şeyi aslında ya da gerçek özgürlüğün ilkesi bu. Çekoslovaklar boyun eğdiler. Yani onlar özgür olmaktansa boyun eğmeyi, köle olmayı kabul ettiler.
Ölümün göz olursa.
Ama bazı kültürler Hegel'in efendi köle çözümlemesi, o görüngü bilimde, onu kullanabilirsiniz, onu okuyabilirsiniz. Yani gerçek anlamda efendilik şey demek, ölümden korkmamak demek. Yani korkan sonunda köle olmayı hak eden yani. Eğer yani iki birey ya da iki toplum, iki kültür ne olursa olsun bunlar bir ölüm kalım kavgasına giriyorlarsa korkan taraf, boyun eğen taraf köle olacak ve o karşılığında yaşamını kurtarmış olacak. Ölümden kurtulmuş olacak. Ama aynı zamanda bütün benliğini, bütün değerini, varlığını terk etmiş olacak. Yani özgürlük şey değil, kolay kazanılan bir şey değil, kolay gerçekleşen bir şey değil. Her özgürlük görünüşüne şey dememek lazım. Ama Vietnamlılar orada ölüm kalım kavgasını ne uğruna verdiler? Yani özgürlük uğruna özgürlük için mi yoksa başka bir şey. Çünkü insanları siz programlayıp, şartlayıp, koşullandırıp, robotlara çevirip savaş alanını sürebilirsiniz. Bunu oluyor bu.
Başında diktatör var yani. Bu özgürlük için savaşmıyor yani. Başındaki diktatör...
Ho Chi Minh vardı. Vietnam'da. Komünist Partisi vardı. Ve o parti de... Yani o partinin de şeyi vardı, motivasyonları. Onları etkilemeleri vardı. Dediğim gibi bu çok şey bir konu, özel bir konu ve bunu çözülmek için kavramları doğru uygulamak lazım. Yani eğer istenç ve özgürlük bunları ayırmıyorsak, bunların birliğini şey yapıyorsak, düşünüyorsak o zaman ve bilgisi ne? Yani sadece istenç ve özgürlüğün bir olmasını anlamak yeterli değil. Kişi olmak önemli. Kişi olmak kendi özgürlüğünün bilincinde olmak demek. Birisinden emir alıyorsanız ve boyun eğiyorsunuz kişi değilsiniz. Özgür değilsiniz, isteniciniz yok. Bu şey olabilir, aile içinde olabilir, iş ortamında, dışarıda, arkadaşlık için, bilmem yani çeşitli ilişkilerde olabilir. Doğu kültürünü doğu yapan birinci karakteristik bu. Doğu kültürü boyun eğme kültürü ve boyun eğdirme kültürü. Çünkü istenci tanımıyor. Özgür istenç yok. Ya da istenç a priori özgür dersek doğulunun istenci yok. O yüzden kolayca boyun eğebiliyor diyoruz. Yani bakın doğu yaşında Asya'ya hepsi tepeden tırnağa boyun eğme rejimleri. Hepsi. İstisnasız. Çin, Hindistan, Afganistan, İran yani ve Araplar.
Ben de o manada boyun eğmekten de anladığımda da bir kere
bakalım.
Batı toplumlarında bütün insani değerlerin sömürülmesine boyun eğdiğini söyleyemez miyiz?
Hayır, sömüren taraf, efendi olan taraf batıda genellikle onu görüyoruz. Doğu orada boyun eğiyor. Batı şey değil. Efendi yani batı...
Bugün özellikle bu ekonomik ilişkiler ölçeğiyle baktığımız zaman...
Evet.
İnsani değerlerin örselenmesine boyun eğmiyor mu? Bu manada...
Hayır, hepsi robot değil. Düşünerek konuşalım. Yani robot dediğimiz şey başkasının istencini izleyen kişi. Batı'da diyoruz bu kölelik tini kırıldı. Yunanlarda ve Romalılarda bu özgürlük bilinci şey değildi, evrensel değildi ve tam değildi. Şimdi burada objektif olmamız gerekiyor. Yani Batı'nın değerleri ya da değerlerin örselenmesi bunlar şeyler, genel ve açılması gereken terimler. Yani Batı'da neler örseleniyor, neler eksik ya da. Yani Batı Homo sapiens kültürünün ya da Homo sapiens'in alacağı gerçek biçimin kendisini temsil etmiyor. En azından onu söyleyebiliriz şu anda. Bu şey olabilir, rahatlatıcı olabilir. Yani Batı ideal normları veren bir yapı değil. Dolayısıyla kendisi de eksik. Ama karşılaştırırsak, o ideale göre karşılaştırırsak Batı ve Doğu'yu göreli olarak şeyi görürüz. Yani Batı özgürlük realitesine daha yakın duruyor. Yani Doğu'da bir, Çin'de bir Jean-Jacques Rousseau çıkmıyor.
Anlıyorum. Fakat bu kölelik kültürünün kaynağı olduğu konu
kaynak değil. Kaynak değil.
Çünkü
yani
içerisinde özgürleşme eylemleri.
Yok. Olamaz. Niye olamaz? Çünkü nerede olduğunu, yani zaten fiili olarak yok. Şeyde yani, Çin'de ya da Hindistan'da böyle bir şey görmüyoruz. Ya da Japonya'da ya da kuzeydeki Moğollarda falan. Bunlar...
Samuray savaşlarında kendi yerel ölçekleri içinde bir özgürleşme hareketi olarak...
Hangisi? Kime karşı samurayların? Samuray feodalizmin ta kendisi. Yani o şiddet kültürü ve... O yani feodal kültürde şey zaten yok. Özgürlük zaten yok. Yani oradaki özgürlük efendinin özgürlüğü. Eğer bir feodal efendiye özgür diyebilir miyiz? Onun istenci çünkü kabul ediliyor. Ama o da bir başka efendinin istencine boyun eğmeye hazır ve genellikle böyle bir hiyerarşi var şeyler arasında. Feodal bir yapıdan söz edebiliyorsak burada işte feodalizmin çözümlemesi de şey. Yine bunu kolaylaştırmaz. Daha da karıştırır bu konuyu. Ya şunu diyeceğiz, özgürlük bir kültürün içindeki bir bireyin tesadüfen oluşturabileceği bir kavram değil. Yani bütün kültürün üretebileceği yani, ve realize edebileceği bir şey değil. Yani Çin...
Yani özgürlük kültürü diye bir şey olabilir.
Kültür derken özgürlük davranışı, özgürlük kurumları, özgürlük eylemleri falan bütün bunları kastediyoruz. Yani bir olabilir özgürlük kültürü. Yani Çin'in... Kölelik kültürü, kölenin yaptığı her şey kölenin kendisine ait olmadığı için kölenin bir kültürü olamaz ve kölenin kültürü dediğimiz şey diyebileceğim şey efendinin kültürü. Yani köleler Yunan kentlerinde köleler Yunan özgür yurttaşlarının çocuklarını eğitiyorlardı. Kölenin Yunan öğretmenlerinin çoğu köleydi. Ve yani kölelerin çok değişik türleri var. Burada o kültüre biz köle kültürü diyemeyiz. Çünkü evet yani o kültür en de sonunda Yunan tininin kendi ürettiği bir kültür ve orada biraz bu şey şey bir konu. Evet ve çok bu kültürde özellikle Türk kültüründe de bizim çok büyük yanlışlarımızın kapsandığı bir alan. Yani o yüzden bunu çok şey yapalım, dikkatli alalım. O kavramları şey yapalım, uygulayalım. Yani istenç ve özgürlük ve bunların bilinci. Bunların bilinci, bunun sözü ne? Yani bir insanın özgürlükten söz etmesi, onun özgürlüğü biliyor olması demek değil, asla değil. Özgürlük diyor ama onun tasarımından zayıf, son derece eksik bir tasarımından öte bir şey yoktur kafalarında. Özgür olmak demek, kendi istencinin bilincinde olmak demek ve kendi hakkının bilincinde olmak demek. Bu doğuda olmayan şey. Çin'de, Hindistan, mesela Çin çok daha yalın. Yani Çin'de imparatorun istenci. Bu bütün Çin tarihi boyunca böyle. Tek efendi istenç. Yani onun dışında bütün bireyler imparatorun istencinin altında. Eğer Hegel'in dediği gibi şey diyebiliriz. Çin'de bir kişi özgürdü. Yani bir kişinin özgür olduğunu söylemek bir espri ise tamam, ama espri değilse çok çok zor. Yani efendilerin özgür olması konusu, o da bir şey diyeceksiniz. Hayır.
Otomasyon sisteminin başındaki, bantın başındaki insanı düşündüğünüz zaman,
evet,
istediği kadar özgürlük mü
deniliyor? Ona geleceğiz. Yani proletaryanın özgürlüğü, çalışan insan, emekçi insanların, batıdaki insanların bunlar durumları.
İnsan ölçeğiyle bakıyorum. Otomasyon bandının başında saniyenin onda birinde bir somun sıkmak zorunda olan insanın özgürlüğü açısından ele aldığı
burada, burada bizi köşeye sıkıştıran şey şu. O insan isterse oraya gitmeyebilir.
Ne?
Tabii. Ama bir köle onu yapmak zorunda. Kölenin seçme hakkı yok. Ama modern emekçinin, çalışan insanın çalışmama hakkı var. Açlıktan ölme hakkı var.
Kölenin de var.
Yok.
Ölmek yani.
Aynı değil. Yani bu şey bir problem değil. Kolay bir problem değil. Görüyorsunuz. Yani o, ama mantıksal, yani soğuk alanı düşünürsek o tablo şeyin bantın başında çalışan işçi isterse şey. Teorik olarak bu böyle. Teorik olarak. Gitmeyebilir. Çünkü onun kendi istenci var. O bir yurttaş ve onun hakları tanınmış. Yani bütün devlet ve başka bireyler o bir kişinin haklarını tanıyorlar. Kimsenin onun haklarını çiğnemeye şeyi gücü yetmez.
Böyle bir probleme gelmiyor. Yani bir kadın tanınmış olması uygulama dışında ise
çiğnenmiyor ki. Yani o
ifade ediyor mu?
Şimdi Avrupa'daki ya da Batı'daki bir işçinin hakları çok geniş olarak da tanınmış. Sadece şey değil, yani öyle soyut bir tanıma değil bu. O insanın emeklilik hakkı var, işsizlik hakkı var, sağlık hakkı var, eğitim hakkı var vesaire vesaire. Yani tüm bunlar tanınmış. Ama yine de köle diyebiliriz ona şeyde mecazi olarak. Çünkü orada çalışmak zorunda. Yani gerçek köle ile modern işçinin arasındaki şey... para. Tabii kölenin hiçbir hakkı yok. Yani kölenin yaşam hakkı bile yok. Yani bunlar şey değil. Ben bunları edebi olarak görmüyorum. Edebiyat değil. Kölenin yaşam hiçbir hakkı yok. Saltık olarak. Çünkü efendi köleyi istediği zaman öldürebilir ve efendi o yüzden en küçük bir ceza çekmez. Ya yani suç değil. Yani çünkü köle şey. Bir şey. Mal.
Çok kişisel bir şey oluyor ama şunu söylemem lütfen.
Buyurun. O dediğiniz gibi şey, yani bakarız şimdi, daha gelmedik ileriki aşamalara, çünkü yani şu an sadece istenç kavramı, özgürlük ve hak kavramı, bunun biraz realiteyle tarihle bağlantılarına bakıyoruz. Kölelik kavramının burada evrim geçiren şey şu, özgürlük kavramı evrim geçiriyor diye görürsek, çünkü köleliğin ve kölelik azalıyor diye şey yapmamız lazım. Yani ya onun için mi dışarıdasınız? Yani böyle bir şeyimiz yok. Bazen veriyoruz, bazen vermiyoruz.
Şimdi tam gireceğiz, siz gireceğiz, çıkacaklar. O yüzden hadi oturalım dedik, bak çıkıyoruz.
Pekala, o zaman tamam. Baş.
Hoş geldiniz.
Ara, bilmiyorum size valla biraz geç başladık. Yani bir makinalar falan filan, trafik olan bir
şey. Ara verirsek zaten 40 dakika kaldı.
Evet, bir şey kaldı.
Ara vermedik.
Evet.
9'a 10 var.
Siz bilirsiniz. Peki, devam edelim. Yani yorulursanız yaparız, ara verebiliriz. Şimdi burada yani önemli olan o kavramları ilk kez bu kendi diyalektikleriyle ya da kendi ilişkileri içinde ele almaya doğru yönelmemiz. Şu an yapmamız gereken şey o. Yani bu felsefe çalışması olduğuna göre, bir kültürel görüşlerin sunulduğu, tartışıldığı bir şey olmadığına göre bu şeyi kavramsallaştırmayı nasıl yapacağız? Yani bunu yapabilirsek bu olağanüstü bir şey. Çünkü bu gerçekten zor olan şey. Ama ilerliyoruz. Özgürlük ve istenç arasındaki bağlantıyı kurduk. Yani bir istenç olduğunda orada özgürlükten de söz etmek zorundayız. İstenç var ama özgürlük yok diyemeyiz. Benim istencim varsa, o kendini gösteriyorsa, o özgürlükten başka bir şey değil. Soyut genel olarak. Bu şu ya da bu düzeyde, şu
köle
ya da bu...
Köle olursanız.
O zaman köle olmam.
O zaman köle olmuşsunuz yani. İstenç var çünkü.
Yani ben Ankara'ya gidebilirim. Van'a gidebilirim. Paris'e gidebilirim falan. Bir köle bunu yapamaz. Bir serf bunu yapamaz. Ben teorik olarak bunu yapabilirim. Durumum uygun mu değil mi? O ayrı bir şey. genellikle modern dünyadaki insanların durumları buna uygun. Yani ben Ankara'ya gidebilirim, şuraya buraya gidebilirim. Bu istenç, bu özgürlük, yani özgürlük sadece bu değil tabii ki. Ve mantıksal olarak ya da kavramsal olarak özgürlüğün ne olduğunu da şey yaptık, konuştuk. Esas özgürlük istencin karşısında kendini bulması. Yani kavramsal olarak bu. Bunu göreceğiz, buna geleceğiz. Çünkü şeydi, özgürlük istenç bir şeye belirlendiği zaman belirlenmekle aynı zamanda sınırlanıyordu, biliyorsunuz. Hatırlıyor musunuz? Bir şeye kilitlenmesi, istencin kendini belirlemesi. Ve Hindu bu bağımlılıktan, bu özgürlük itiminden kaçmak için istencini kendi içine geri çekiyordu. Hiçbir şey istemiyordu ve olumsuz özgürlük elde ediyordu. Bu efendim?
İstenç değil mi?
Bu, evet, olumsuz istenç ya da olmayan istenç. Olumsuz istenç, negatif istenç demek aslında. Bakın burada istenç, evet, bu güzel, istenç değil. Ama aynı zamanda bir istenç var. Yani çünkü istencin kendini geri çekmesi de bir istenç meselesi. Bu sadece yani, şey değil, sıfır noktası değil.
Yapamıyor olabilirsiniz ama o istenç yok demek değil. Yani bir makine başında çalışıyorsunuz ama 8 saat çalışıyorsunuz. 8. saatin dışında bir şey seni engellemiyor. İstediğini yapabilirsin, düşünebilirsin.
Oradaki, evet, o 8 saatin kendisinde bir zorlama faktörü var. Evet. Onu kölelik olarak görüyoruz. Yani o 8 saat... Normal olarak bugün insanların %10.000'de 9.999'u yaptığı işi özgür olarak ya da isteyerek yaptığını istemediğimi söyler, değil mi? Yani bir özellikle fabrikada çalışan bir işçiyseniz, ki bugün yüz milyonlarca insan bu durumda, orada robot gibi
aynı işi
yap, dik, işte bilmem, yani düşünün, o işlerin türlüğünü saymamıza gerek yok. Bu insanların hiçbiri o işi zevk olarak yapmıyor, emin olun. Yani hepsi şey yapıyor. Akşam saatine bakıp ben burada ne zaman kurtulacağım diye. Bu bir kölelik görünüşünü taşıyor. Ama yani çözümlemeyi şeyle yapmamız lazım. Ciddi yapmamız lazım. Kavramsal olarak, usul olarak yapmamız lazım. Buna kölelik dersek bu mecaz olur.
O kendi seçimiyle. Sözleşmesi var.
Dediğim gibi gidip aç kalabilir, çocuklarını aç bırakabilir, okula göndermeyebilir. Bu alternatifi bu. Ama köle için...
Şey arasında anlaşma
yok. Evet.
Anlaşma
yok. Hakit yok
efendim. Sizin dediğiniz noktaya oradan uzaklaştık galiba. Ya da o da şeydi. Şimdi kavramsal... nerede kaldık?
Özgürlük.
Kölelik istenç. Kişilik.
Yani kişi, tüzel anlamda kişinin anlamı bu. Kendi özgürlüğünün bilincinde olan birey ya da insan. Yani şeyler köleler kişi değil, serfler kişi değil Avrupa'da. Osmanlılara baktığımız zaman Osmanlılarda serfler yok. Ama sadece serf olmamak ve köle olmamak da şey değil, yeterli değil. Yani Osmanlı'da birey özgür müydü? Reaya falan diye böyle bir takım kategorilere ayrılmış nüfus, o nüfus özgür bireylerden oluşmuyordu. Yani orada bir şey vardı, özgürlüğün önüne çekilen bir takım engeller vardı. Kul olarak görülüyordu genellikle bunlar. Orada istenç padişahta yoğunlaşmıştı. Yani onun istenci her şeyin üstündeydi. Teorik olarak bu böyleydi. Aslında şey de öyle, yani Avrupa'nın pek çok şeyinde de mesela Fransa'daki o Louis'ler, onlar saltık tekerklik denen, mutlak monarşi denen şeyi uyguluyorlar. Kendilerini, tamam parlamentoları var ya da bir takım danışma meclisleri falan topluyorlar ama istedikleri zaman onları kapıyorlar, dağıtıyorlar ve ayrıca onların istençleri, yani kendi kişisel, tekil istençleri bütün o kurumların üstünde. Orada da şeyden söz edemeyiz, Avrupa'da da bir şeyden yurttaş, yani bireylere kadar inen bir özgürlük bilincinden ve o daha sonra ortaya çıkan bir şey. Şimdi şeye dikkat edin, din adamları sınıfı varsa ve din adamları sınıfı bireyler üzerinde istenç gücü taşıyorsa, orada yine o halkın özgür olması olanaksız oluyor. Eğer bu böyleyse, yani din adamları sınıfı, örneğin Katolik ülkelerde olduğu gibi ve Şii ülkelerde olduğu gibi Bunlar oradaki bireylerin istençlerini ellerine almışlarsa iplerini, oradaki bireylerin özgür olduklarından söz edebilir miyiz? Edemez. Katolikler. Bu teorik olarak böyle. Yani pratikte belki iyi Katolik değil, belki papazı dinlemiyor, belki günah çıkarmaya gitmiyor, belki dinsel eğitim çok vesaire. Bu tabii ki realitede Katoliklerin hepsinin çok iyi Katolik olduklarını söyleyemeyiz. Ya da İran'da hepsinin çok iyi Şii olduğunu söyleyemeyiz. Ama Şiiliğin ya da Katolikliğin kavramına bakarsak orada şey görüyoruz. Orada bireyler özgür değiller. Çünkü din adamları sınıfı onların üstünde duruyor. Ve özgürlüğün olmamasının sonuçlarını o kültürler yaşayacaklar. Yani oradaki süreçler ona göre değişecek. Din adamlarının olmadığı yerde en azından öyle bir bireyler üzerinde dışsal bir şey yok. Öyle bir yetki yok. Ama o yetkinin olmaması mesela Osmanlılar'da yoktu. O bireyleri hemen özgür bireyler yapmak için yeterli değil. O zaman şimdi Hindistan'a bakarsak çok daha kolay görürüz. Oradaki kast sistemi zaten şey değil. O insanların istençleriyle onayladıkları bir sistem değil. O kasta doğuyor, onun üyesisin. Ondan ölüm yoluyla ancak kurtulabilirsin ve eğer iyi yaşamışsan, kastın koşullarına uymuşsan ya da gereklerine uymuşsan, o zaman bir dahaki dünyaya gelişinde o mitolojiye göre daha iyi bir kasta geçebilirsin falan. Yani bu şey, karikatür bir uygarlık, karikatür. Ama aynı zamanda şey, trajik bir uygarlık. Yani çünkü gerçekten bugün, her zaman olduğu gibi bugün de orada inanılmayacak, yani bizim anlayamayacağımız şeyler oluyor. Şimdi Hindistan böyle, Çin'de imparatorun istenci herkesin üstünde. Yani bunu şimdi biz Çin'de yaşamadık, nasıl bilebiliyoruz? Böyle bir belirlenim var. Yani orada imparatorun istencini denetleyecek hiçbir şey yok ve bu bütün Çin tarihi boyunca böyle olmuş. Yani okursanız görüyorsunuz, Çin'de bu ilk 1000 yılda, yani İsa'dan sonraki ilk 1000 yıl içinde belli bir dönem, bir 50 yıl mı 100 yıl mı öyle bir dönem, feodal aristokrasi peydahlanır gibi olmuş. O şu demek, imparatorun istencinin dışında bir alan, ama imparatorlar çok kısa bir süre içinde onu da ortadan kaldırmayı ve o feodalleri yok etmeyi başarmışlar. Çin feodal değil. Çin'de bütün sistem imparatorun istenci altında duruyor. Memurlar tek tek imparatorun istenci tarafından seçiliyor, mandarinler. Yani o sınavlar o kadar ayrıntılı yapılıyormuş ve o kadar adilane yapılıyormuş ki hayran oluyorsunuz. Gerçekten çok mükemmel bir bürokratik devlet yapısı var. Yani bir sınav 3 ayrı şey tarafından okunuyormuş. Öğretmen tarafından. Yani o kadar şey detay. Çünkü yüzlerce yıl, binlerce yıl aynı mekanizmayı yeniden üretiyorlar, cilalıyorlar, düzeltiyorlar, işliyorlar ve sonunda şey, muazzam bir devlet yapısı var. Ama orada hiçbir birey kendine özgür olarak bilmiyor. Çinli demek imparatorun kulu demek. Kendi istenci yok. Kendi altındakilerin üzerinde onun egemenliği, efendiliği var ama onun da üzerinde bir şey var. Devlet hiyerarşisi içinde durduğumuz zaman bu insanlar birey olamıyorlar. Çünkü istençleri yok. Kişi olamıyorlar. Yani imparator onun mülkünü alabilir, onun ayrıca Çin'de yine örneklerini tarih felsefesinde göreceğiz. Devlet aile içindeki ilişkileri belirleme noktasına kadar uzanıyor. Yani bu şey Çin yapısının şimdi Çin yapısı şey değil. Yani sadece Çin dediğimiz zaman o yapıyı anlatmış olmuyoruz. O yapıyı tarihsel olarak incelemek, görmek ve kavramak zor. Yani çünkü onu anlatanlar oradaki kategorileri göremiyorlar. Çünkü yabancılar. Yani Çin'in kültürünü inceleyen birisinin şeyi algılayabilmesi zor. Yani devletin yani düşünün, yalan söylemek hukuku ilgilendiren bir konu değil aile içinde, ama orada devlet sorunu haline geliyor. Bir babaya saygısızlık bir devlet sorunu haline gelebiliyor ya da öyle görülüyor. Her neyse, bu şey Çin konusunda belki ayrıntıya gireriz. Ama Çin'in özgür olmadığı ve bunun, eğer Çin tarihi 5000 yılsa 5000 yıl boyunca böyle olduğunu bilmek gerekiyor. Çin ve Hindistan Asya demek. O yüzden Asya'da Konfüçyüs çıkıyor, Buda çıkıyor ama bunlar şey değiller. Jean-Jacques Rousseau falan değiller ya da işte Avrupa'da gördüğümüz o özgürlük teorilerini üreten insanlar değiller. Şimdi o yüzden orada o özgürlüğün olmamasının sonucu olarak özgürlüğe bağlı olarak gelişebilecek olan şeyler de gelişmiyorlar. Felsefe gelişmiyor. Felsefe için koşul olarak şey görmüştük. Yani niye Anadolu'da felsefe gelişmeye başladı? Niye İonya'da ilk kez? Çünkü diyorduk burada şey yoktu. Bireyleri denetleyecek bir din adamları sınıfı yoktu. Mısır'da vardı. Mezopotamya'da vardı. Dolayısıyla oralarda özgür düşüncenin gelişmesi, rahiplik ya da mitoloji mentalitesinin bilincinin dışında bir araştırma tininin uyanması olanaksızdı. Ama Anadolu'da bu Yunanlar için olanaklı oldu. Çünkü orada şeydi, Yunanlar şeydi, bir din adamları, yani Yunan rahipleri şey, sembolik, dinsel, törensel görevleri olan insanlardı ve politik şeyleri yoktu, güçleri yoktu. Kimse kimseye karışamıyordu orada. Yunan kültüründe özellikle işte Atina gibi şeylerde, kentlerde bugün şu ülkeden çok daha yasal diyebileceğiniz yaşam biçimleri var. Çünkü yani Türkiye ile karşılaştırıyorum çünkü bu bizim kültürümüz önemli ölçüde hala doğunun şey altında, etkisi, çekimi altında. Burada insanların yurttaş olmaları, yurttaş olduklarının bilincine varmaları yeni bir şey. Ama bunu Atinalılar 2000 yıl önce yaşıyorlardı. Yani yasasını Atinalı'nın kendisi yapıyordu ve bu Roma'da bile böyleydi ve Romalılar yasa yaptıkları zaman onu toplanarak yapıyorlardı. Yani Roma Cumhuriyeti sırasında imparatorluktan önce Roma yasaları çok kez ya da sık sık şey yurttaşların kendileri tarafından doğrudan doğruya yapılıyordu. Küçük kent 100 bin kişi toplanabiliyor, 200 bin kişi toplanabiliyor. Ve o açıdan şey özgürlüğün olup olmaması bir kültürün gelişmesine ya da gelişmemesine belirleyen şey. Ve özgürlüğün olmaması gelişmeyi engelleyen bir şeyse çünkü özgür bireyler şey yapabilirler. Var olan kültürün dışındaki belirlenimlere yönelebilirler. Ve değil mi?
Geleneğe karşı çıkabilirler.
Çin'de, sen bir Çinli olarak ya da Hint'te o kültürel yapı içine hapsolduğun zaman o kültürel yapının terimlerini kabul ettiğin zaman, koşullarını kabul ettiğin zaman o kültürel yapıyı değiştiremezsin. Ve Çin ve Hindistan ikisi de 3000 ya da 5000 yıllık bir değişmeme tarihi gösteriyorlar. Değişmiyorlar.
İstençleri ve yok.
Değişmeleri, efendim?
İstençleri olmadığı için.
Evet.
Yani bir kişi de mi yok, bir grup da mı yok? Hepsi aynı şekilde güdülenmiş.
Evet. Şimdi bu güzel bir soru. Yani bir tane Çinli bile özgürlüğün ne olduğunu anlayamıyor mu? Bir tane Çinli felsefeci bile çıkmıyor mu? Bunlar sayısal sorular değiller, sorunlar değiller. Yani ve bir kültürün genel yapısını ilgilendiren, bütünsel yapısını ilgilendiren bir şey. Onlar Homo sapiens. Şey olarak insanlardan, yani başka kültürlerdeki insanlardan farklı değiller. Ve bugünkü bizlerden de farklı değil. Yani 5000 yıl önceki Çinlinin bugünkü modern Alman'dan ya da Türk'ten bir farkı yok. Aynı kafa yapısını, aynı yetenekleri taşıyor. Ama şey, düşünemiyor şeyi. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani 5000 yıl boyunca tek bir Çinli'nin çünkü her doğan Çinli eğer sokakta doğmuyorsa ailesinin içine doğuyor. Çince'yi nasıl öğreniyorsa o zor dili, o zor kültürü de o şekilde öğreniyor ve o kültürün standartlarına girdiği zaman onun düzleminde düşünüyor. Onun dışında ve ona aykırı düşünemiyor. Yani bir çocuğu düşünün daha kafası açılmaya başlar başlamaz dinsel eğitim aldı. Tanrı şöyledir, melekler böyledir filan ve o çocuğun o bilincin herhangi bir şekilde o şeyin kafasındaki şeyleri sorgulayabileceğini düşünebiliyor muyuz? Yani bunu düşünün. Yunan tarihinde şimdi bu şey soru ölmesin yani soru çok şey. Niye, nasıl oluyor da bir kültür sürerken bütün bireyler o kültürün alanı, düzlemi içinde kalıp ona aykırı bir şey düşünemiyorlar. Yani mitolojinin saçma olduğu ya da oradaki tanrıların aslında tanrı olmadıkları, onların taş oldukları, tahta oldukları falan buna Yunan ve bırakalım Yunanların gerisine bakalım. Orta Doğu'da yani bu kültür kendini binlerce yıl yineleyebiliyor. Mısır hanedanlarının sayısını biliyoruz yani düzinelerle ve 5000 yıl boyunca aynı kültür kendini yineliyor ve o 5000 yıl boyunca bir tane Mısırlı çıkıp da şey yapmıyor. Ben özgürüm, özgür istencim vardır. Firavun tanrı değildir. Firavun sıradan bir insandır demiyor. Yani bu kültürlerin ötesine geçiş. Şimdi bugün biz özgürlüğü bildiğimiz için ve uzaktan ve yukarıdan baktığımız için onları belki anlamakta güçlük çekiyoruz. Ama özgürlüğün ne olduğunun bilinmediği o bin yıllar içinde ya da yüzyıllar içinde onun durup dururken birisinin onu şey yapması, kafasına getirivermesi olanaklı değil. Yani 5000 yıl boyunca tek bir Çinli özgürlüğü düşünemez. Çünkü özgürlük çok yüksek bir kavram ve onu çıkarsamak için şey gerekiyor. Başka kavramsal belirlenme ya da kavramların çıkarsanmış olması gerekiyor. Yani öyle bir kavram, yer çekimi kavramı. Yunanlar da taşları düştüğünü biliyorlar, cisimlerin düştüğünü. Ama yer çekimi kavramı, evrensel yer çekimi kavramının insan bilincine gelmesi için şey gerekti. 2000 yıl gerekti Yunanlardan sonra. Yani o yüzden özgürlüğün şimdi Rousseau'nun söylediği şey tüm insanlar özgür doğar ama her yerde insanlar zincire vuruldur. Bu söz özgürlüğün gerçek bilinci ve bu söz 18. yüzyıla kadar tarihte yok. Ne Osmanlılar'da var, ne Yunanlar'da, ne Romalılar'da, ne de Asya'da. Yani bütün insanların özgür oldukları bilinci ancak ve ancak o 18. yüzyılda belki Rousseau'nun önceli diyebileceğimiz şeyler vardır. Yani varsa onlara teslim edeceğiz ama eğer bulamıyorsak o zaman Rousseau'yu onun yaratıcısı olarak, o bilincin doğuşu, o bilincin sahibi olarak Rousseau'yu göreceğiz ve ama görmemiz gerekir. Yani orada özgürlük, yani özgürlük, özgürlüğün sözü var, anlatımı var. Yani çünkü Yunanlarda şey özgür, efendiler özgür, köle olmayanlar ve yabancı, o bir kentin yabancısı olmayanlar, yani yurttaşlar özgür. Ama o özgürlük şey, güzellik de var Yunanlarda ya da Çinlilerde. Ama o kavramlar... T'nin gelişmesi dediğimiz şey önemli. Yani orada gelişmeyi gözleyeceğiz. Yani özgürlüğün sözünü etmek, özgürlüğü bilmek demek değil. Çünkü özgürlüğün gerçek kavramı Rousseau'nun anlattığı şey. Her insan özgür. Yani özgürlük bütün insanlara aittir. Ve
İster hiç aklı olmaz.
Eğer mesela Aristoteles'i okuduğumuz zaman onda şey görüyoruz işte. Kölelerin doğal olarak köle oldukları konusunda ikircimle Aristoteles politikasında yani okuyayım. Aristoteles'te şey yok. İnsanların doğal olarak özgür oldukları gibi bir bilinç yok. Rousseau'daki bilinç yok. Ve Platon'a baktığımız zaman Platon'da da şeyi görüyoruz. Köleler sınıfı korunuyor. Yani köleler şey çalışacak olanlar ve ötekiler başka işlevleri olan sınıflar. Ama orada da şey yok. İnsanların evrensel olarak özgür oldukları, yani bütün insanların özgür oldukları bilinci yok. Bizde var. O yüzden biz başımızda tek kemek istemiyoruz ya da böyle feodal karakterli şeyler, politikacılar istemiyoruz, diktatörlük istemiyoruz vesaire. Çünkü o bilinç bize geldi, aşılandı. Eğer o batıdan bize gelmeseydi bugün Türkiye İran'dan farklı olmazdı. Ve İran özgür olduğu zaman onu Türkiye'ye ve batıya borçlu olacak. Çünkü o Molla kültürü içinde bireylerin özgür olduklarının bilincinin doğması olanaksız. O kültür öyle bir bilinci sürekli olarak engelleyecek. Ve o bilinç gelmeye başladığı zaman onu yok etmeye çalışacak, durdurmaya çalışacak. Ve durdurdular. Yani İran Şahı'nın o sözde çok becerikli olmayan, başarılı olmayan modernleşme çabasının önüne getirdiler şeyi, duvarlarını diktiler. Ve durdu.
Efendim? Sanki sistem özgür düşünce engelleyecek şekilde gelişti. Şöyle kurallar koymuş. Mesela bir harekeli şey var.
Doğru. Evet.
Şimdi bu nedir aslında? dışına çıkmak isteyen insanın bir şekilde cezalandırılması. Mesela dışarıya açık değil dedik. İşte son ikinci dünyasını dışarıya insanları götürüyor eğitim için.
Evet.
Oradaki başarmış insanları bile geliyor, imtihana sokuyor. Eğer kendince başarılı değilse, yani o sistem tarafından
atıyor.
Eline bir bıçak verip işte hani kireye zorluyor.
İçine kültürü almıyor bile.
Evet, almıyor.
Almıyor. Çünkü bu değiştirecek kültürü.
Evet, doğru.
Onlar izolasyon... Tabii. Yani Japonya kendini izole etti. Çin kendini izole etti. Ve çok sıkı izole ettiler. Ve Batı o izolasyonu zorla kırdı. Yani gidip gemilerini, toplarını dayayıp o şekilde Japonya'yı açılmaya şey yaptılar, zorladılar. Çünkü bu kültürler şeyi biliyorlar. Yani oraya bir dönem yanlışlıkla şeye izin verdiler. İşte bir takım misyonerlerin falan gitmesine. Ve misyonerler, Hristiyan misyonerler, Protestan ve Katolik, onlar Çin'de ve Japonya'da girdikleri yerlerde şey yaptılar, yayıldılar. Çünkü insanlara taptıkları şeyin tahta, taş, ıvır zıvır olduğunu söylediler. Ve öğrendiler o insanlar. Ve çok fazla ona orada mitolojinin silinmesi, Japonya, Çin gibi kültürlerde, Doğu Asya kültürlerinde falan, o mitolojinin çekilmesi, o bütün kültürün çökmesi demek. Yani şey gibi, bir kritik bir şey bileşeni çektiğiniz zaman bir yapıda o bütün yapı yıkılır. Onu o yüzden kendilerini izole ettiler ve şey yaptılar resmen, yani kendilerini dünyaya karşı abluka altına aldılar. Yalıttılar ama Batı şey yaptı. Oraya Türkler gitmedi. Osmanlılar aynı dönüştürmeyi şeyde yaptılar. Hindistan'da yaptılar. Kuzeyde yaptılar ve işte biliyoruz Pakistan ve Bangladeş o Türklerin oradaki etkisinin sonucunda ortaya çıktı. Yani Pakistan ve Bangladeş'i o doku olarak dışına attı Hindu kültürü ve belli bir miktar kaldı yine. Ama şimdi bunlar yine dünya tarihini, tarih felsefesini ilgilendiren konular ama bir sistem yani kendine bir kültürel sistem kendini koruyor. Efendim?
Şu anda Irak'taki durumda Amerika mı özgürlükçü yoksa...
Rum durumda, ha.
Iraklılar bu özgürlükçü.
Iraklar özgürlükçü değil, apiriyor. Çünkü Iraklar apiriyor, bilmiyorlar. Irak...
Peki, ne için ölüyorlar? Neyin mücadelesi
yapıyor? Şimdi şeyler de ölüyorlar. Yani köleler de savaşıp ölebiliyorlar. Bağımlılar, köylüler, feodaller, korkuyla, şunla bununla. Yani bizim için önemli olan şey şu. Özgürlük ancak bilinçli olarak var olabilir ve özgürlük bilincinin olduğu yerde onu bastırmak, geri almak, silmek olanaklı değil. Irak, Amerikan durumu farklı. Yani ama Irak o zaten ikinci dünyası Osmanlılardan koparılan bir bölgenin şeyiydi. Orada kurulan yapay bir devletti, değil mi? Çok mozaik bir öyle bir ulusal birliği falan olan bir şey dedi.
Amerika'dan daha çok zaten birbirleriyle savaşıyorlar şu anda.
Yani, özgürlük için yaptığı bir şey yok ki yani.
Yapamaz çünkü orada o bölgede özgürlük yok. Yani Araplar Batı'dan öğreniyorlar şeyi. Batı'da eğitiliyorlar, okuyorlar Amerika'da, Avrupa'da. Filistinler falan ve orada